Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 15. ayrım. Benim nişanlandığım yani Pita'nın Kapitol'de kameraların karşısında dizlerinin önüne çöküp bana olan ölümsüz aşkını ilan ettiği gece, ayaklanmanın patlak verdiği gece olmuş. İdeal bir kılıf. Caesar Flickerman'la yaptığımız Zafer Turu röportajının izlenmesi mecburiydi. 8. mıntıka halkı bu sayede hava karardıktan sonra sokaklarda dolaşma, röportajı izlemek için meydanda ya da diğer halka açık merkezlerde bir araya gelme imkanını bulmuşlar. Normal şartlarda bu tarz aktiviteler şüphe uyandırabiliyor. Oysa o akşam saat tam 8'de herkes yerini almış, kamuflajlar yapılmış ve cehennem patlak vermiş. Başlangıçta bu müthiş kalabalık karşısında şaşıran ve ne yapacağını bilemeyen barış muhafızları kalabalıklara yenik düşmüşler. İletişim merkezi, hububat ambarı ve güç istasyonu sağlama alınmış. Barış muhafızları düştükçe silahlar asilerin eline geçmeye başlamış. Bunun bir delilik hareketi olmadığına, bir şekilde diğer mıntıkalara haber ulaştırmaları halinde Kapitol'deki hükümeti gerçekten alaşağı edebileceklerine dair umutları varmış. Ama sonra balta inivermiş. Binlerce barış muhafızı akın akın gelmeye başlamışlar. Hava araçları, asilerin kalelerini bombalayıp küle çevirmişler. Bunu izleyen o tarifsiz kaosta insanların tek yapabildiği henüz hayattayken kendilerini evlerine atmak olmuş. Şehri etkisiz hale getirmeleri 48 saat dahi sürmemiş. Sonra bir hafta boyunca herkes kilit altında kalmış. Yiyeceksiz ve kömürsüz kalmışlar, evden dışarı çıkmaları yasaklanmış. Statik elektrik dışında ekrana yansıyan tek şey, şüpheli fitnecileri meydanda asılırken gösteren görüntüler olmuş. Sonra bir gece bütün mıntıka açlıktan ölme sınırındayken, her zamanki gibi işe dönmeleri için emir gelmiş. Bu, Twill ve Bonnie için okul demekmiş. Bombalar yüzünden geçilmez bir hal alan bir sokak yüzünden fabrikadaki vardiyalarına geç kalmışlar. Bu yüzden fabrika içindeki herkesle ki buna Twill'in kocası ve Bonnie'nin bütün ailesi de dahilmiş. Birlikte havaya uçarken sadece birkaç yüz metre uzaktaymışlar. Birileri Kapitol'e ayaklanma fikrinin fabrikadan çıktığını söylemiş olmalı dedi Twill cılız bir sesle. İkisi birlikte barış muhafızı üniformalarının beklediği Twill'in evine kaçmışlar. Bulabildikleri erzağın tamamını bir araya toplayıp artık ölü olduklarını bildikleri komşularının evlerinden özgürce bir şeyler çaldıktan sonra doğruca tren istasyonuna koşmuşlar. Raylara yakın bir depoda üstlerini değiştirip barış muhafızı kostümüne büründükten sonra kendilerini 6. mıntıkaya doğru yola çıkan bir trenin kumaşla dolu yük vagonuna atmayı başarmışlar. Yol üzerinde bir yakıt istasyonunda trenden kaçıp yola yaya olarak devam etmişler. Ormana gizlenerek ve yollarını kaybetmemek için rayları rehber edinerek 2 gün kadar önce 12. mıntıkanın dışına ulaşmışlar. Bonnie bileğini burkunca durmak zorunda kalmışlar. Neden kaçtığınızı anlıyorum ama 13. mıntıkada ne bulmayı bekliyorsunuz diye sordum. Bonnie ve Twill birbirlerine gergin bakışlar attılar. Tam olarak emin değiliz dedi Twill. Orada molozdan başka bir şey yok ki dedim. Hepimiz televizyonda yayınlanan filmi gördük. Mesele de bu ya zaten. 8. mıntıkada yaşayan herkesin hatırlayabildiği en eski zamanlardan bu yana hep aynı görüntüleri veriyorlar, dedi Twill. Öyle mi? Geriye dönüp düşünmeye, televizyonda gördüğüm 13. mıntıka görüntülerini zihnimde canlandırmaya çalıştım. Twill, adalet binasını hep nasıl gösterdiklerini bir düşünsene, diyerek devam etti. Kafamı salladım. En az 1000 defa görmüşümdür. Çok dikkatli bakınca görebiliyorsun. Uzakta, sağ köşede. Neyi görebiliyorsun? Diye sordum. Twill üzerinde kuş olan krakerini havaya kaldırdı. Bir alaycı kuş uçup giderken kısa bir an görünüp kayboluyor. Her defasında hep aynı kuş. Bizim mıntıkada Kapitol şimdi gerçekten neler olduğunu gösteremeyeceği için hep aynı görüntüyü yayınladıkları konuşulurdu, dedi Bonnie. İnanmadığımı gösteren bir homurtu çıkardım. Sırf buna bir kuşa dayanarak ta 13. mıntıkaya mı gideceksiniz? Ne yani? Sokaklarında insanların salına salına dolaştıkları bir şehir bulacağınızı filan mı sanıyorsunuz? Ve Kapitol'ün buna razı geldiğini. Hayır dedi Twill saf bir tavırla. Yüzeydeki her şey yerle bir edilince insanların yer altına taşındıklarına inanıyoruz. Hayatta kalmayı başardıklarını düşünüyoruz. Karanlık günlerden önce 13. mıntıkanın ana sanayisi nükleer gelişme olduğu için Kapitol'ün onları rahat bıraktığını. Onlar grafit madencileriydi ama sonra bu bilgiyi Kapitol'den aldığımı anımsayıp duraksadım. Birkaç küçük madenleri vardı, evet, ama o kadar kalabalık bir nüfusu mazur göstermeye yetmez. Sanırım kesin olarak bildiğimiz tek şey bu, dedi Twill. Kalbim deli gibi çarptı. Ya haklılarsa? Doğru olabilir mi? Vahşi hayat dışında kaçılacak başka bir yer olabilir mi? Güvenli bir yer. 13. mıntıkada bir topluluk varsa, burada ölümümü beklemek yerine oraya bir şeyler başarabileceğim bir yere gitmem daha doğru olmaz mı? Ama eğer 13. mıntıkada güçlü silahları olan insanlar varsa? Öfkeli bir sesle bize neden yardım etmediler dedim. Ve eğer doğruysa neden bizi bu şekilde yaşamaya terk ettiler? Açlık ve oyunlardaki onca ölümle baş başa. Birden arkasına yaslanıp ölümümüzü seyreden 13. mıntıkanın hayali yeraltı şehrinden nefret etmeye başladım. Onların da Kapitol'den bir farkı yok demekti. Bonnie, bilmiyoruz diye fısıldadı. Şu anda sadece var oldukları umuduna tutunuyoruz. Bu cümle aklımı başıma getirdi. Bunlar sadece yanılsamalardı. 13. mıntıka diye bir şey yok. Çünkü Kapitol var olmalarına asla izin vermezdi. Büyük ihtimalle o film konusunda yanılıyorlardı. Alaycı kuşlar kayalar kadar nadir ve en az kayalar kadar dayanıklılar. 13. mıntıka bombalarına dayanabildilerse büyük olasılıkla şimdi öncesinden daha iyi durumdadırlar. Bonnie'nin bir yuvası yoktu. Ailesi ölmüştü. 8. mıntıkaya geri dönmesi ya da başka bir mıntıkaya karışması imkansızdı. Tabii ki bağımsız ve gelişmekte olan bir 13. mıntıka fikri ona cazip geliyordu. Ona cılız bir duman kadar uçucu bir hayalin peşinden koştuğunu bir türlü söyleyemiyordum. Belki o ve Twill ormanda bir şekilde yeni bir hayat kurabilirler. Bundan şüpheliydim ama o kadar acınacak haldeler ki yardım etmeyi denemeye mecburdum. İlk iş olarak onlara daha çok kuru fasulye ve tahıllardan oluşan erzak paketlerimi verdim. Temkinli hareket ederlerse uzunca bir süre idare edebilirlerdi. Sonra Twill'i dışarı çıkarıp avlanmanın temel kurallarını anlatmaya çalıştım. Elinde gerekli hallerde güneş enerjisini ölümcül güç ışınlarına çevirebilen, dolayısıyla sonsuza dek dayanabilecek bir silah vardı. İlk sincabını öldürmeyi başarıyor ama zavallı hayvan bedenine doğrudan darbe yediği için bir kömür yığınına dönüşüyordu. Yine de ona derisini nasıl yüzeceğini ve nasıl temizleyeceğini gösterdim. Biraz pratikle iyice kapacaktır. Bonnie için yeni bir koltuk değneği kestim. Eve döndüğümüz zaman ayağımdaki ekstra çorap çiftini çıkarıp zavallı kızcağıza verdim ve yürümek zorunda kaldığı zaman çizmesini burnuna sokmasını, geceleri ayağına giymesini söyledim. Ve nihayet onlara adam gibi ateş yakmayı gösterdim. 12. mıntıkada hayatın nasıl olduğunu anlatmam için yalvardılar. Ben de onlara treatli hayatı anlattım. Bunu 13. mıntıkayı idare edenlere götürülecek önemli bir bilgi olarak algıladıklarını gördü ve umutlarını yerle bir etmemek için onlara ayak uydurdum. Fakat ışık akşamüstüne haber verince artık onları oyalayacak zamanım kalmadı. Artık gitmem gerek dedim. Bana tekrar tekrar teşekkür edip sımsıkı sarıldılar. Bonnie'nin gözlerinden yaşlar döküldü. Seninle gerçekten tanışma şansına sahip olduğumuza inanamıyorum. Şeyden beri herkes sadece senden bahsediyor. Biliyorum, biliyorum. O orman meyvelerini ortaya çıkarmamdan beri, dedim bitkin bir sesle. Yağan kara rağmen eve dönüş yolunun nasıl geçtiğini anlamadım. Aklımda 8. mıntıkadaki ayaklanmayla ilgili yeni haberler ve 13. mıntıkanın pek olası görünmeyen ama umut vadeden varlığı cirit atıyordu. Bonnie ve Twill'in anlattıkları bir şeyi doğrulamış oldu. Başkan Snow beni aptal yerine koydu. Dünya üzerindeki bütün öpüşmeler ve sevgi sözcükleri bir araya gelseler bile 8. mıntıkada baş gösteren harareti söndüremezlerdi. Evet, orman meyvelerini ortaya çıkarmam bir kıvılcım vazifesi görmüş olabilirdi ama ateşi kontrol etmem gibi bir olasılık yoktu. Başkan da bunu biliyor olmalıydı. O zaman neden evime kadar geldi ve beni kalabalıkları Pita'ya olan aşkıma ikna etmeye zorladı? Bu dikkatimi dağıtmak ve beni mıntıkalarda daha coşturucu hamleler yapmaktan alıkoymak için kurguladığı bir oyundu. Ve tabii Kapitol halkını eğlendirmek için. Sanırım düğün de bunun gerekli bir uzantısından başka bir şey değildi. Tam çite yaklaşırken dallardan birinde bir alaycı kuş kıpırdandı ve bana bakarak şakadı. Kuşu görünce krakerdeki figürün tam olarak ne anlama geldiğini öğrenmemiş olduğumu fark ettim. Senin tarafındayız demek. Bonnie böyle demişti. Benim tarafımda insanlar mı var? Hangi taraftan bahsediyoruz? Yoksa farkında olmadan umut bağlanan bir ayaklanmanın yüzü mü oldum? İğnemdeki alaycı kuş direnişin sembolü mü oldu? Eğer öyleyse benim tarafın durumu pek iyi değil demektir. Bunu anlamak için 8. mıntıkada olup bitenlere bakmak yeterliydi. Silahlarımı dikişteki evimin yakınında boş bir kütüğün içine gizledikten sonra çite doğru yürüdüm. Çayıra girmek üzere yere çömeldim ama kafam o gün yaşadıklarıma öylesine takılmış haldeydi ki. Ancak bir baykuşun öttüğünü duyunca aklım başıma geldi. Solgun ışıkta dikenli teller her zamanki kadar zararsız görünüyordu. Fakat kulağıma gelen ses beni irkiltti. Teller elektrikle yüklendiklerini anlatırcasına, iz sürücü arıların kovanlarıyla dolu bir ağaç gibi vızıldıyorlardı. Ayaklarım otomatik olarak geri çekildi ve ağaçların arasına karıştım. Buz gibi havada nefesimin beyaz buğusunu saklamak için eldivenli elimi ağzımın üstüne kapattım. Damarlarımda adrenalin çağlarken o güne dair bütün endişeleri zihninden silip tam karşımda duran yakın tehdide odaklandım. Neler oluyordu? Treat ek bir güvenlik önlemi olarak çiti çalıştırmış olabilir miydi? Ya da bir şekilde bugün ağından kaçtığımı mı öğrenmişti? Beni gözaltına alıp tutuklamanın bir yolunu bulana kadar 12. mıntıkanın dışında tutmayı kafasına koymuş olabilir miydi? Beni meydana sürükleyip boyunduruğu hapsedene, kırbaçlayana ve asana kadar. Kendi kendime, sakin ol dedim. Bu çite elektrik verilmesine mıntıka dışında ilk yakalanışım değil ki. Seneler içinde bunu birkaç defa yaşadım ama her defasında Gail yanımdaydı. İkimiz birlikte güç kaynağının kapatılmasını beklemek için rahat bir ağacın tepesine tünerdik. Zaten bir zaman sonra da elektrik akımı kesilirdi. Hatta Prim, geç kaldığım zamanlarda çayıra gidip çiti kontrol etme ve annemin endişelerini giderme alışkanlığı bile edinmişti. Ancak bugün ormanda olduğum ailemin aklının ucundan dahi geçmezdi. Onları yanlış yönlendirmek için ne gerekiyorsa yapmıştım. Yani ortaya çıkmazsam endişelenecekleri kesindi. Aslında ben de için için endişeliydim. Çünkü çite, ormana döndüğüm ilk günde elektrik verilmesinin tesadüften ibaret olup olmadığını bilmiyordum. Beni gizli gizli çitin altından geçerken kimsenin görmediğini sanıyordum ama kim olabilir? Her zaman kiralık gözler vardır. Birileri Gail'i tam o noktada öptüğümü bildirmemiş miydi? Gerçi o zaman gündüzdü ve benim davranışlarım konusunda temkinli davranmaya başlamamdan önceydi. Gözetleme kameraları olabilir miydi? Bunu daha önce de merak etmiştim. Başkan Snow, öpüşme olayını kameralar aracılığıyla mı öğrenmişti? Ben çitin altından süzülürken hava henüz karanlıktı, üstelik yüzümü bir şalla sıkı sıkı sarmıştım. Gerçi ormana girdiğinden şüphelendikleri insanların listesi pek uzun olmasa gerek. Gözlerim ağaçların arasından çitin öte yakasını, çayırı taradı. Tek görebildiğim, dikişin dış kenarındaki evlerin pencerelerinden süzülen ışıkla aydınlanan ıslak kardı. Görünürde tek bir barış muhafızı ya da avlandığıma dair hiçbir işaret yoktu. Treat, bugün mıntıkadan çıktığımı bilsin ya da bilmesin, aksiyon planım aynı olmak zorundaydı. Görünmeden çitin diğer tarafına ulaşıp bu tarafa hiç geçmemişim gibi davranmak. Tel örgü ya da çitin üst kısmını koruyan dikenli tellere temas etmek, hemen o anda elektrik akımına kapılmak demekti. Tellerin altından, algılanma riskini almadan geçebileceğimi hiç sanmıyordum. Zaten zemin de donuk haldeydi. Geriye tek bir seçenek kalıyordu. Bir şekilde üstünden geçmem gerekecekti. En dışta kalan ağaç sırası boyunca ilerledim ve ihtiyacımı karşılamaya yetecek yükseklik ve uzunlukta bir dal aramaya başladım. Bir mil kadar ilerledikten sonra işe yarayabilecek bir ak ağaca rastladım. Gerçi gövdesi fazla geniş ve sarılarak tırmanılamayacak kadar buzluydu. Üstelik alçakta dalı da yoktu. Hemen yanı başındaki başka bir ağaca tırmanıp riski göze alarak ak ağacı atlarken ağacın buz tutmuş kabuğu az kalsın ellerimin arasından kayıyordu. Ancak tutunmayı ve dikenli tellerin üstüne doğru uzanan bir dala ağır ağır da olsa geçmeyi başardım. Aşağıya bakınca Gale'le çite haklamaya soyunmak yerine beklemeyi neden tercih ettiğimizi hatırladım. Kızarmayacak kadar yüksekte olmak, yerden en az 6 metre yukarıda olmak anlamına geliyordu. Benim üzerinde durduğum dalın yaklaşık 7,5 metre yüksekte olduğunu tahmin edebiliyordum. Ama başka seçeneğim var mıydı? Başka bir dal arayabilirdim ama hava artık kararmaya başladı. Kar yağışı ay ışığını bastıracaktı. Burada en azından düşüşümü yumuşatacak bir kar yığını olduğunu görebiliyordum. Başka bir ağaç bulsam ki bundan da şüpheliyim, neyin içine atlayacağımı kim bilebilirdi? Boş av çantamı omzuma asıp sadece ellerimden asılı kalacak şekilde aşağı sarktım. Bir an cesaret topladım ve sonra parmaklarımı gevşettim. Ardından düşme hissi geldi ve sonra omurgamdan yukarı doğru çıkan keskin bir sancıyla eş zamanlı olarak yere çarptım. Bir an sonra popom son hızla yere vurdu. Karın içinde hareketsiz yatıp ne kadar zarar gördüğümü kestirmeye çalıştım. Daha ayağa kalkmadan sol topuğumdaki ve kuyruk sokumumdaki acıdan yaralandığımı anladım. Tek soru ne kadar kötü yaralandığımdı. Birkaç ezikle atlatacağımı umuyordum ama kendimi ayağa kalkmaya zorlayınca bir yerlerimi kırdığımdan da şüpheleniyordum. Yine de yürüyebilirdim. Bu yüzden harekete geçtim ve topallamamı olabildiğince sakladım. Annem ve Prim ormana gittiğimi asla öğrenmemeliydiler. Ne kadar zayıf olursa olsun kendime bir hikaye uydurmak zorundaydım. Meydandaki dükkanların bazıları hala açıktı. Birine girip bandajlık beyaz kumaş aldım. Zaten bandaj malzememiz de bir hayli azalmıştı. Başka bir dükkandan Prim için biraz şekerleme aldım. Şekerlerden birini ağzıma atıp nane tadının dilimin üstünü kaplamasını hissederken gün boyu hiçbir şey yemediğimi fark ettim. Niyetim gölde bir şeyler yemekti ama Twill ve Bonnie'nin durumunu görünce erzaklarından tek bir yudum dahi almaya kıyamadım. Eve vardığımda sol topuğumun en ufak bir ağırlığa dahi tahammülü yoktu. Anneme eski evimizin çatısındaki bir sızıntıyı tamir etmeye çalışırken kayıp düştüğümü söylemeye karar verdim. Eksilen yiyecekler konusuna gelince kimlere dağıttığım konusunu havada bırakmaya çalışacaktım. Kendimi içeri sürükleyip ateşin önünde koyvermeyi planlıyordum ama beni yeni bir şok bekliyordu. Bir kadın, bir erkek, iki barış muhafızı mutfak kapımızda dikiliyorlardı. Kadın tepkisiz kaldı ancak adamın gözlerinde bir şaşkınlık kıpırtısı görür gibi oldum. Beklenmiyordum. Ormanda olduğumu biliyor, orada kısılıp kaldığımı sanıyorlardı. Doğal bir sesle "Merhaba" dedim. Annem muhafızların arasında belirdi ama aradaki mesafeyi korumaya özen gösterdi. Biraz fazla neşeli bir sesle "İşte geldi, yemeğe yetişti" dedi. Oysa akşam yemeği için çok geç kaldım. Normal şartlarda yapacağım gibi çizmelerimi çıkarmayı düşünüyordum ama bunu yaralarımı ele vermeden yapabileceğimden emin olamadım. Bu yüzden ıslak beremi çıkarıp saçlarımdaki karları silkeledim. Barış muhafızlarına "Yardımcı olabileceğim bir şey var mı?" diye sordum. "Baş barış muhafızı Tread, size bir mesaj gönderdi," dedi kadın. 15. ayrımın sonu. Sayfa 165, devamı 16. ayrımda.